Merhaba, ben Mesut Çevik.
Ben de Can Sungur, hoş geldiniz.
Can'la beraber yine gündemdeki konuları konuşuyor olacağız ikisi birde. İlk konumuz PlayStation 5'in ortaya çıkan VR kontrolcüleri. Çünkü görünüş olarak aslında en gelişmiş VR set olan bu Vive'ın bir VR seti vardı. Neydi abi ismi onun?
Index.
Index'in aslında benzeri bir kontrolcüye benziyor. Parmak hareketlerimizin algılanabileceği. Bir de bu ayarlı tetik tuşunu çok sevdi Sony. Onunla beraber farklı bir deneyim sunacak cihaz olacak. En azından böyle bir silah tetiğini çekerken hissedeceğiz. Ne kadar değerli bak. Hani silah tetiğini hissetmek hani.
Yok, bugün ben bir oyunda silah tetiğini hissedemeyeyim Mesut. Hemen kumandayı atıyorum elimden. Lanet olsun diyorum, böyle oyuna diyorum. 600 lira bile vermiş olsam pat DVD'sini hemen o an kırıp gözüme saplıyorum.
Böyle, abi, böyle titriyecek ucundan böyle yapacak abi. Böyle parmağını oynatacak, tamam mı?
Anladım. O bir şey diyecek, ben buradayım. O bir Reddit'te falan şimdi bunlarla dalga geçen şey çıktı, gördün mü? Millet masasına elektrik motoru bağlıyor. Güt güt güt güt güt diye masayı titretiyor artık böyle.
Yok ya.
Valla ben oldum olası derken yani konsol işine ben Xbox 360 ile girdim. Xbox 360 ile girdiğim günden beri kumandalarda titreşimi kapatan, kumanda görevini yapsın tarzı bir insanımdır ben. Yani kumanda bana titreşim versin, sertleşsin, haptik etsin, guptik etsin falan. Buralarda hiç yokum abi. Seveni de kınamıyorum ama ben oldum olası bu titreşim işinden çok uzağımdır. Haptik feedback olayı yalnız işte biliyorsun iPhone'larda.
Bu arada sertleşen kumanda var mıydı kullandım. Ya? Şey vardı, Sidewinder vardı, hatırlıyor musun? Force feedback. Hatırlıyor musun onu?
Tabii.
Ya böyle uçak oyunlarında falan vardı, böyle böyle titriyordu hani.
Direksiyonlar da güzel, şimdi onu ayırayım. Logitech'in de bende bir tane kumandası şey direksiyonu var. Yokuşta böyle şeyde yokuşta diyorum
ama
böyle.
Ama bir de joystick vardı bir tane özel motorlu. Tabii. Bende vardı ondan, biliyor musun? Devasa bir şeydi böyle kurulumu falan. Eskide kaldı. Aynen. Tabii. Vay be. Evet.
Şimdi şey var. PlayStation 5'in tuşları sertleşiyor, hatırlıyorsunuz.
Evet,
işte.
Doğru.
Sonra en son sertleşmeden kastım o benim. Yani bir feedback anlamında değil de sanki senin işini zorlaştırırcasına bir halleri var. Ben o teknolojilere çok takılmıyorum ama Valve Index'te de açıkçası PlayStation VR'ın bu kumandasında da hoşuma giden yani o ilk baştaki sopa mantığı birazcık kumandalar için yanlıştı. Zaten onu fark ettiler bir süre sonra. Çünkü sopa verdiğin zaman insanlar sanki böyle bir kılıç kalkan olacakmış gibi duruyor. Bu yuvarlaklar daha ziyade böyle bir şeylerin yani eldivenin içine eli sokuyormuşsun gibi bir tasarım açıları var. Öyle söylemek lazım en azından. Yani bir şeyi tutuyormuşsun, bir şeyin elini içine elini sokuyormuşsun gibi. Yani açıları değişti açıkçası. O açı değişimi açıkçası şeyi de değiştiriyor tabii. Yani game designer'ın senin elinin etrafına koyacağı şeyleri de değiştiriyor. VR seviyorum, çok oynuyorum açıkçası. Ve şey konusunda çok mutluyum. Yani Valve dışında PlayStation'ın da bu teknolojide inat etmesinden çok memnunum. Çünkü yani dünyanın en iyi oyunu olan Half-Life Alyx'i ben VR'da oynamışım. Yani öyle bir deneyimdi ki Half-Life Alyx. İnşallah herkes bir gün oynama fırsatı bulur. Ararsın yani şey gibi böyle ya. Nasıl diyeyim? Yani böyle IMAX'li sinemada gidip Dark Knight izlemişliğin var mıdır Mesut senin?
Anladın mı?
O öyle bir festivaldir ki ulan dersin ya şuna bir kere daha gireyim. Yani böyle bütün hislerine, bütün yerine aynı anda dokunan bir eserdir. Half-Life Alyx şimdi öyle bir işti. Yani ben şu anda şeyim. Aman abi bu teknoloji batmasın, bitmesin. Yeter ki bir Half-Life Alyx ayarında bir oyun daha çıksa, yemin ediyorum bütün senenin bende şeyini alır, enerjisini, pisliğini alır götürür. Öyle bir deneyimdi o. O yüzden çok memnunum. PlayStation'da zaten açıkçası kim ne derse desin bence yaptığı oyunların kalitesiyle, yani hani artık fiyat konuşuyoruz, bilmem ne konuşuyoruz, onları bir kenara ayırıyorum. Bunlar marka imza iş çıkaran bir şirket. Ha, VR tarafında iyi bir şeylerini görmedim şu ana kadar, onu söyleyeyim. VR tarafında böyle biraz hopidik kupidik, hadi bakalım evdeki çocuklar da neşeli olsun, kafamızda balon patlatalım, korku tüneli falan yaptılar kendilerine. Onlar VR'ın acemi dönemiydi. VR'ın ustalık eseri bence Half-Life Alyx. PlayStation'da artık VR'a bir ustalık eseri çıkarırsa ne güzel olur.
God of War çıkar mı?
Yok abi, yok yok. Yani şöyle, yani bu kadar keskin bir şekilde yok dememin sebebi, bu süreç içerisinde ben çok VR oyun oynadım. VR geliştiren Türkiye'deki sınırlı sayıda da olsa ekiple mesela VR oynayan bir influencer olduğum için hep iletişimde oldum. VR teknolojisini takip ettim. Bir oyunu sıfırdan VR'a geliştirdiğin zaman o oyun mükemmel bir oyun oluyor. Ama ya God of War yapıyoruz, yan tarafa bir 15 kişilik departman kuralım, onlar da işte VR'da Kratos balta fırlatsın, balta çeksin, yan oyunu yapsın dediği vakit onlar böyle şey oluyor. Filmlerin oyunları çıkardı bir ara, hatırlar mısınız?
Evet.
Yani kete der bizim arkadaşım bir tanesi. Kete oluyor yani böyle. Ama bakalım, PlayStation bu işe ciddi girdi. Para yatırmaya devam ediyor. Xbox da hazır bu işten çıktı. Yani Valve ile PlayStation bu işe odaklanacaklar. Bir kumar oynuyorlar. O kumarda da açıkçası ben onlara hep bir sabit geri gelir veriyorum en azından. Benden bir gelirleri var her türlü. Benim gibi kullanıcılarla nereye kadar gidecekler bir bakalım.
Abi şimdi VR'ın tabii şöyle bir eksisi var. Evet, kontrolcüler gelişiyor vesaire ama VR'ı kurmak, işletmek, onu hazırda tutmak, ha şimdi bir oyun çıktı deyip olayın içine girmek hala çok zor. Yani VR'da birincisi kasklar ağır, çok fazla kabloyla bağlıyız gibi gibi bir sürü sorun var. Bu yüzden hala da senin gibi oyun için bir mekan ayırabilen, VR için mekanında belli bir kısmı orada özel tutabilen insanlar VR'da mutlular. Ama geri kalan insanlar için biraz altıl cihazlar haline aldı. Dikkat et,
Öyle.
son dönemde de Half-Life'le konuşuldu. Ondan sonra bir daha konuşulacak bir şey görmedik. Bitti sanki.
Yok. Bir
Sanki
sene geçti
o
onun da üstünden.
abi, o şöyle adilik yaptı Half-Life ekibi. Böyle bir şey koydular. Tamam, tam buraya koydular bak. Sınırı buraya koydu. Abi artık buradaki iş üreten kalmadı. Eskiden biliyorsun savaş simülasyonları çıkıyordu, eğlenceli oyunlar çıkıyordu,
Tabii.
YouTube'da falan izliyorduk. Ya ben de bunu bir deneyeyim diyordun. 50 tane hatası vardı ama sırf o hype'ın etkisiyle deniyorduk. Abi şimdi burada olunca seviye, buralar bitti sanki ya, kimse konuşmuyor şu
Tabii.
an.
Abi bir de bak başka bir etkisi daha oluyor. Yani mesela ben hep şey yaparım. Böyle aman yok 8K muhabbeti döner, 4K muhabbeti döner. Ben de hep derim ki ya gözüm ne yapıyorsunuz bu 4K falan. Yani aynısının daha büyüğü falan gibi. Böyle birazcık uzak dururum o işlerden. Millet de hatta biraz kızar ya sen de hani teknolojinin karşısında mısın falan diye. 1080 bana yetiyor derim. Onun da biraz etkisi şöyle. Yani iki boyutlu bir ekranı daha fazla büyütmenin ya da daha fazla detaylandırmanın benim için bir alemi yok. Çünkü ben VR görmüşüm. Yani VR'ın low poly işleri bile. Yani mesela bir örnek vereyim. Super Hot diye bir oyun vardı. Bilmiyorum hatırlar
Evet,
mısın? Beyaz
biliyorum biliyorum.
koridorlarda kırmızı adam böyle oynuyorsun falan. Yani grafiksel olarak
Hiçbir şey yok.
hiçbir şey yok. Yani bir hızlıca çıkmış bir Unity motorundan çıkmış bir oyuna benziyor. Ucuz bir işe benziyor daha doğrusu öyle demek lazım. Ama işte adam ne yapıyor? Sen kontrolörlerini hareket ettirdiğin zaman evreni hızlandırma mekaniği koyuyor. Sen her girdiğin bölümde böyle sabit kalıyorsun. Kafayı çok yavaş çeviriyorsun mermi geliyor mu diye. Aa, gelmiyormuş mermi. Eğilip yerden silah alıyorsun. Ya bakın bu atmosferdir. Yani bu senin normalde hiç giremediğin bir evrene girmeni sağlamaktır. İstersen 8K, 16K, 32, 64, 128K ile gel. İki boyutta sunduğun bir görsellikle bir yere kadar. Yani bu işte hakikaten aman yok ben teknoloji beni alsın götürsün. Ben uçayım diyen herkes VR'a bence bir şekilde girsin. Ha ama işte bu VR'ın da geleceğini bilmiyorum yani. Şimdi PlayStation'da Steam zorluyorlar. Onun dışında Xbox, HoloDesk falan da tanıtmışlardı biliyorsun. Onlar sis atıp kaçtılar o
Tabii
işlerden.
Xbox ekibi şey bile dedi abi, VR önceliğimiz değil dedi yani.
Tabii.
Çünkü hala da o teknolojinin geliştirilmesi gereken bir sürü unsur var. Ama şunu da söylemem lazım. VR için en uygun ortam konsol. Çünkü hazırda bir iş var. Oyun kur, oyunu düzenle yok. Takıyorsun kablosunu ve VR çalışmaya başlıyor. Tabii abi PlayStation VR'ın da kurulumu mesela biraz meşakkatliydi. Yani bir sürü aparatı vardı, adaptörü vardı. Onu oraya sokuyorsun, onu oraya sokuyorsun falan.
Çok sıkıcıydı valla. Ben onu
Evet.
kuracağıma HTC Vive kurarım daha iyi. HTC
Aynen
Vive bize
ha,
hiç
benzer
olmuyor.
iş. Pratik yapmadılar yani. Ben mesela PlayStation 5'te VR için özel bir port bekliyordum. O da yok. Dikkat ettin mi? Ön tarafta bir tane tip C portu var.
Bir
Bize
tane
sürpriz
çoklayıcı
yapabilirler
koydular oraya.
oradan.
Kara bir kutu koydular oraya böyle çoklayıcı. Oradan uğraştık durduk. Abi tabii şey var. Ona işte bilmeyenlere de belki bir hatırlatmak lazım. Bugün Valve Index ve HTC Vive'ın sunduğu deneyimi kusura bakılmasın PlayStation VR yakınına geçmiyor. İkisini de
Yok,
kullanan,
evet.
ikisini de almış birisi olarak. Çünkü yani şu an benim kameradan görmüyorsunuz ama benim salondaki arkamda şu uçta bir tane güvenlik kamerası zannedilen bir sensör. Şu uçta bir tane güvenlik kamerası zannedilen sensör.
Lazerle odayı tarıyor.
Lazerle odayı tarıyor. Objeleri, engelleri tarıyor. Ben neredeyim onu tarıyor. İki kumandam nerede? Headsetim nereye bakıyor? Onu tarıyor. Ondan sonra böyle diye dijitalde benim etrafıma oda atıyor. PlayStation böyle karşımıza bir tane göz koyuyor. Onun iki kamerası var. O böyle abi düştün mü iyi misin? Tek açıdan böyle bir şeyler anlamaya çalışıyor. Bence yine tek açıdan bakan bir alet için de hiç fena çalışmıyor bu arada.
Bayağı iyi çalışıyor. Beni
Ama
şaşırtıcı derecede iyi çalışıyor hatta.
işte oda tarayıp da sana ona göre iş yapan bir şeyin yanında çok da öyle şey yapmıyor.
Abi çok fazla kameranın içi şey dışına çıkıyorsun. Masada oynarken falan problem yaşıyorsun. Kask uzaklaşmanı engelliyor gibi gibi gibi. Bir sürü
Mesut
problemi
arkana
var.
ateş edemiyorsun. Yani şey bak çok ilginç bir his. Gerçekten Half-Life Alyx'te benim kanalda seri var. Merakları açsın izlesin. Bir yerden sonra ben o oyuna yani şöyle benim silah kullanma eğitimim gerçek hayatta yok. Yani bilmiyorum senin var mı? Çoğumuzun
yok,
belki yok.
Yok canım, amma yaptın ha. Hepimiz özel ajan gibi eğitilmişiz be.
Hani hayır, normalde şeyizdir ya. Oturdun mu bilgisayar oyunda tüfekle adam vurursun yani. Hani o kadar zor bir şey değildir. İşte pointer'ı getirip bastın mı pak beynine sıkar adamın. E şimdi VR'a girdiğin zaman öyle bir şey yok. Arkadaş ben oyuna girdim. İlk saatlerde var ya böyle sıkıyorum millete, vurmaya çalışıyorum. Ulan vurulmuyor bilmem ne falan.
Nişan alıyorsun değil mi?
Ondan sonra nişan almaya başladım. Gez göz arpa yapmaya başladım. Ondan sonra silaha elim alışıyor. Bak 13 saatlik bir deneyimdir bu. Canlı yayında kayıtlı. Bir yerden sonra nasıl böyle biliyor musun? Allah'ınız var mı lan, tak tak. Memati baş sıktığının beynine patlatıyor böyle. Çünkü 13 saat benim şu an geri tepmesi olmasa da bir 9 milimetrelik silahla şeyim var. Silah atış deneyimim var, anladın mı? Yani bunlar kas hafızası. Bunlar normalde hiçbir oyunun sana veremediği şeyler. Sen bugün dünyanın en dramatik oyunu The Last of Us'ı 5 kere oyna. Hala Joel'in attığı dayan kas hafızası vücuduna geçmiyor. O böyle Assassin's Creed'de feedback vardı, hatırlar mısın? O feedback oluyor. Şu an mesela ben ortalama bir VR oyununa girdiğimde çok daha isabetli vuruyorum. Çünkü silahı nasıl tutup nasıl doğrultmam gerektiğini öğrendim de mesafeye.
Abi öyle bir anlattın ki VR'ı yasaklatacaksın, yemin ediyorum. Artı 18 ibaresi gelecek ya.
Abi bir tane oyunu vardı. Guns, Potatoes and Cannoli mi ne, hatırlamıyorum şu anda. BNBR oyunu çok uzun kullanmıştım. Onu böyle küçük Rus bir ekip yapmış abi. Bu Escape from Tarkov'u yapanlar falan gibi. Harbi böyle silah meraklısı çocuklar var ya. Abi oturmuşlar. Bütün silahları tek tek koymuşlar. Üstlerindeki pimleri, of, şarjör değiştir, sök, çak bilmem ne, anladın mı? Monte et falan. Onların alayını koymuşlar. Bir de böyle rüzgara göre düşmeleri, kalkmaları falan. Onu ben bir takıyordum böyle abi. 3,5 saat içerideyim. Talim yapıyorum. Dur bakayım şişeyi vurabilecek miyim? Dur bakayım arabayı egzozundan vurabilecek. Sırf talim oyunu. Yemin ediyorum terörist yetiştiriyorlar oyunda.
Direkt yasaklandı. Direkt abi. Yani, abi ben şimdi yerli milli bir habere geçiyorum. Dur sen, tamam. Dur sen çok... VR'ı yasaklatacaksın abi. Olan adam elinde eli ayağı titremiştir. Ulan VR'ı satsam mı ne yapsam? Bu kesin yasak abi, gelecek.
Yasaklanmaz. Vergi gelir bizim ülkede. Hiç kimse canını sıkmasın.
Abi ÖTV TRT gelir. TRT dijital platform hazırlıyormuş abi. Yurt içi ve uluslararası arenada.
İyi abi. Gıcık mı yaptın o? Tam böyle pıst falan yaparlar.
Nasıl olur bilir falan diye. Abi Netflix rakip herhalde. Ve şeymiş.
Vallahi TRT'ye gülmüyorum lan. Yani tam sen TRT dedin de deyip böyle şey yaptım ya filmlerdeki gibi. O aklıma geldi, bu sefer de ona güldüm. Çok pardon, baştan anlasın abi.
Yanlış anlamayın arkadaşlar. Yani evet, TRT'ye evet. Değil. Abi TRT 0 platformun ismi. Niye yine şimdi bir daha tek geliyor?
Yok, hatırlatma, güleceğim bak. Yani
abi, şey TRT'nin açacağı dijital kanal TRT 0. Neden TRT 0 abi? Yani
neyse. Yani diğerleri dolu ya.
Evet, olabilir. Çok güzel içerikler hazırlanıyormuş. Bu projelerden birine de neden film imza atacakmış. Yani çok iyi, büyük ünlü insanlarla konuşuyorlarmış. Ama ben bu dijital platform çılgınlığını anlamıyorum. Niye bizde böyle bir çılgınlık oluştu? Amerikalıları anlıyorum. Yani bir para var sayısal olarak, Merkez Bankası'nda sürekli bastıkları. Onu böyle dünyaya dağıtıyorlar. 8 milyar dolar içeride bir Netflix var mesela. Eksi de ve devam ediyor adam yatırım yapmaya falan. Bizim tam olarak şeyimizi, vizyonumuzu çözemedim buradan. Ne yapıyoruz abi? Sence. Sen biliyorsundur.
Abi şöyle, şimdi bizim haftalık böyle bir yatay bakış diye programımız var. Bu konular hakkında sinema, dizi programı o çünkü. Haliyle ister istemez artık platformlar hayatımıza girdiğinden beri resmen o programda 2 senedir devam ediyor program. Gün gün artık böyle streaming platformlarını takip ede de bir hal olduk. Ben mantıklı buldum yatırımı. Ne açıdan mantıklı buldun dersen şu. Bir kere Gain ve Exxen biliyorsun bir çıkış yaptılar. Gain'in arayüzü çok içler acısı bir durumdaydı.
Ben Exxen sen program yapmaya başladığında bulana kadar bayağı bir ter döktüm. Bulamıyorsun. Aynen,
ben de kendi programımı ben de ilk ay falan zor buldum açıkçası. Yani bakalım nasıl olmuşuz
diye. İlk bölüm mü? İkinci bölüm bu mu? Hangisi pardon filan tıkladım. Tabii. Ve seni görünce de tam bu.
Exxen çıktı. Exxen zaten hali hazırda işte Acun'un başarılı formatlarını aldı koydu içeriye. Orada artık kredi kartı bilgilerimi sızmadı. Blue TV'nin sözleşmesini mi kopyalamamışlar? 1000 tane sıkıntı oldu. Ona rağmen bu platformlar 300 bin, 500 bin abone gibi rakamlar açıkladı. Şimdi bunlar hiç kötü rakamlar değil.
Evet.
Bir yandan da şimdi düşünüyorsun TRT'nin dizi prodüksiyonları biliyorsun bayağı yüksek bütçeli. Biraz da devlet destekli. Hani bir tık hani anladın mı böyle?
Güzel hikayeler destekliyorum. Devlet hani. Desteği derken her aldığım telefonda falan vergisi var televizyonda falan abi. İşte elektrik de var ya.
bizden destekli diyelim biz ona. Devlet ha,
bizim desteklediğimiz, bizim fonladığımız.
Şimdi bütçeleri var. Yani senin hiç oyun var mıdır bilmiyorum ama ben böyle arada TRT dizilerine bakarım. Bu payitahtlar, mayitahtlar falan böyle izlerim arada. Bunların hiç prodüksiyon kalitesi fena değil Mesut. Yani şöyle düşünüyorum. Tabii o dizilerde birazcık da hani Türk halkına gündemle alakalı bir doz korona aşısı yapalım gibi bir takım niyetler de var o programlarda ama o programların dışında bugün şunu demek istiyorum özetle. TRT'ye dizi yapan insanlar dizi yapmayı biliyor.
Evet.
Hatta satılabilir dizi yapmayı biliyorlar. Yani Netflix'in Türkiye yapımı çıkan bir takım dizilerinden daha iyi prodüksiyonu. Yani eğri oturup doğru konuşmak lazım. Ben bak ağzımda söylüyorum, her yerde de söylerim bunu. Mesela bugün Payitaht'ın prodüksiyonuna, görseline, kamerasına, şununla bununla ayrılan ve ortaya çıkan eser Netflix'in Türk dizilerinden daha iyi. Hakan Muhafız diye bir tane hatırlarsan dizi çıktı Netflix'ten. Allah hani ne oldu
Özel
belli
efekti
değil.
Nasıldı? İlk o yumruk sahnesinde kırılan bilek var ya.
Falanlar yani o yüzden hiç şeyi boş görmemek lazım. Yani TRT'nin prodüksiyon becerisini hiç boş görmemek lazım. Ha ne olur biraz daha Türkiye'deki vatandaşa bir takım konularda göz kırpan, aman abi işte kırmızı defterde hepsi yazıyor, padişahın görünmez ordusu falan yapıyorlar buralarda. Eyvallah hani o buranın niyeti. Ama streaming platformuna der ki ya senaryoyu biraz hani kısın veyahut da açın yani globale göre anlatın. TRT'nin zaten hali hazırda güçlü olduğu yakın komşu topraklarımız da var. Almanya gibi ülkelerde TRT'nin mesela hali hazırda izlenmesi var. Niye bugün hani Almanya'daki Türklerin izleyebileceği bir streaming platformu çıkmasın diye başlar. Girmişken de bizim Türkiye Muhteşem Yüzyılları falan filan globale çok iyi sattı, hatırlarsın muhtemelen. O yüzden ez cümle toparlıyorum. Bizim memleketin prodüksiyon becerisi hiç fena değil. Sen bizim televizyonlardaki dizilere bakma. Yani bizim televizyonlardaki diziler uzatılıyor uzatılıyor da ne o işte içine reklam girsin de para çıksın diye. Yani içerisinde bulunduğu medyumun sınırları dahilinde genişlemek zorunda kalıyorlar onlar. Ama sen aynı ekiplere dersen ki çocuklar 3,5 saat değil de 45 dakikalık bölüm yapacaksınız. Adamlar güle oynaya yaparlar. Güzel de iş yaparlar. Satılır. Ha işte Netflix'teki Stranger Things'e rakip çıkarabilir miyiz? Zannetmiyorum. Ama atıyorum Meksika'da, Güney Amerika'da, Hindistan'da falan çok popüler dizileri Türkiye imza atabilir mi? Atabilir. Zaten o yüzden Netflix Türkiye'de dizi üretme yatırımı yaptı. Çünkü Türkiye'nin prodüksiyoncu insanları kaliteli, ucuz ve can sağlıkları güvenceleri, sendikaları mendikaları hiçbir şey yok. Sen bugün Avrupa'da, Amerika'da birileriyle çalışmaya başladığın zaman sendikacı geliyor, güvenlik önlemleri, saati bellidir, giriş çıkış saati, yediği yemek, beslenme, kalori ayarı bilmem ne falan filan. Türkiye'deki adamlar Allah kuvvet hadi giriyorlar abi merdivenden düşer kolunu kırıyor. Anladın mı? Yani bizde iş gücü kıymetsiz ve ucuz da ne yazık ki ama iyi de bir iş gücü. Bu ülke bir prodüksiyon cenneti yani buraya prodüksiyon yatırımı yapmamak bence saçma iş. Gain'in ve Eksen'in de fark ettiği üzere TRT de fark etmiş. Yollar açık olsun. Ben hani hakikaten burada eleştirilecek çok bir şey görmedim. İnşallah vizyonlu bir iş yaparlar diyelim. Öyle demek istiyorum burada.
Abi ben streaming platformlarını şöyle görüyorum. Şimdi streaming platformunu sen yaygınlaştırmak ve bunu gerçekten de kitlelere iletmek istiyorsan abi bu iş düşük bütçelerle yapılabilecek bir iş değil. Bunu ilk başta belirlemeleri lazım. Yani yüksek miktarda para harcıyorsun. Çünkü streaming platformu oluşturmak, bunu kaliteli her cihazda çalışır yapmak yazılım ordusu gerektiriyor. Şey gerektiriyor, kolay işler değil. Bugün Netflix yapan şey video kodekleridir. Bakma sen. Döneminde hiç kimsenin sunamadığı şekilde HD videoyu, 4K videoyu sana düşük bandwidthlerle izletebiliyor olmasıdır gibi gibi bir sürü şeyi var. Yani bugün Netflix'e giriyorsun abi, Dolby Vision HDR desteği diyor adam. Hani televizyonunun da son teknoloji şeyini kullanıyorsun. Bu dünyada satın alma etkisini arttıran bir şey. Yani bugün Amazon Prime'a baktığında HDR 10 Plus, Dolby Vision bir televizyon incelemesinde hangi platform hangi teknolojiyi destekliyor millet bunu konuşuyor. Çünkü neden? Abi ben bir televizyona 30 bin lira kimi zaman yani 10 bin liranın üstüne bir para veriyorum. Ben ne istiyorum? Aldığım platform bunu da desteklesin istiyorum. Buraya kadar okey. Sadece ben burada şeyi bilmek istiyorum. Yani ne kadar bir bütçe hedefleniyor? Tam olarak hedefler ne? Yoksa TRT orada da olsun mantığıyla mı çıkıyor? Çünkü TRT orada da olsun mantığıyla çıkıyorsak abi paramızı başka şeylere de harcayabiliriz. Çünkü aynı diziyi prodüksiyonunu normal yerel bir kanala yapıp ulusal bir kanala yapıp sonrası da bunu yurt dışına satmak streaming platformunda üyeye özel üretmekten daha uygun maliyetli ve daha karlı bir iş abi. Bunu Netflix'te görüyoruz. Netflix hala zararda. O kadar kendine özel içeriğe sahip olmasına rağmen ama ulusal bir kanal için yapılan bir diziyi sen hem ulusal kanalda reklamlarıyla gösteriyorsun, parasını kazanıyorsun, çıkartıyor. Hem de sonra onu bir satıyorsun abi. Maliyetini çıkartıp kâra geçiyorsun.
Tabii.
Acaba bu mantaliteyle mi ilerlesek? Acaba oturup Türkiye'de RTÜK'ün varlığından dolayı ulusal kanalların rezil hale gelmesini düşünüp niye dijitale kayıyoruz bunu konuşup ulusal kanalları biraz serbest mi bıraksak prodüktörleri de onlar satmaya devam mı etse? Çünkü ben dijital platformlara kapanmayı bu ülke için zarar görüyorum. Bu ülkenin interneti leş gibi, data center'ları yeterli değil. Uluslararası arenada yazılım geliştirip streaming platformunda yüksek çözünürlükteki videoları stream edebileceğimize şu anki vizyonla çok kesin bakamıyorum. Yani bu yüzden de TRT dijitale yatırım yapacak dendiğinde ya abi bizi niye dijitale, yani niye dijitale kayıyoruz? Çünkü bu tarafta deli gibi bir sıkıştırma var ulusal kanalları. Sal abi adamları, dizi yani bu. İsteyen izler. Benim milli değerlerime uymuyorsa bir kanal yukarı gidiyorum abi en fazla. Yani program artı tuşuna basıyorum. Kanal listesinden de o kanalı silebiliyorum. Anlatabiliyor muyum? Sadece buradaki yani yerel şartları düşündüğümde bana garip geliyor. Yoksa çok haklısın. Streaming platform gelecek. Buraya yatırım yapmak lazım. Bilmem ne falan. Abi mesela bizim ülkemizden çıkan Exxen, tamam mı? Abi Türkiye'nin toplam kapital, bir girişimcinin buna yatırabileceği paraya bakıyorum. Uluslararası arenada başarısız olmuş, ilerleyemeyen Apple TV gibi projelerin ayırdığı bütçelere bakıyorum. Mucize yaratman lazım abi. Yani gerçekten de ilahi bir gücü, sen başarılı ol, ben senin için bütün iyi şartları bir araya getireceğim demesi lazım o bütçelerle. Hani şu anki uzay ajansının bütçesiyle Mars'a inmek gibi bir şey, tamam mı? Hani yapılabilir mi? Müthiş bir yetenekle belki, hatasız bir şekilde çizdiği çalışan insanlarla hani belki yapılabilir, ama hani mümkün mü dediğinde olasılık olarak düşük gözüküyor hani gibi. O yüzden TRT 0'a ben şey gözüyle bakıyorum şu an. Acaba niye gözüyle bakıyorum? Niye yani? Niye abi? Para harcıyoruz ama niye?
Vallahi abi orada birazcık şey var. Bir laf vardır yani, bazen çok okuyan çok yanılır diye. Şimdi sen teknoloji işine çok hakim olduğun için, Benim de vardı böyle bir huyum. Vallahi sayılar yüzüme çarpa çarpa yıllar içerisinde öğrendim. Bir tek sana şunu hatırlatmak istiyorum. Netflix. Aman şöyle kaliteli dizi, böyle kaliteli platform. House of Cards falan diye anlatılırdı. Bilmiyorum hatırlıyor musun?
Evet.
Kaliteli algısı vardı Netflix'in. Abi Netflix, biliyorsun o bir tane YouTuber'ları aday atıp acı biber yedirttirdiler. 3 hafta bir numarada kaldı Netflix'te o program. Demek istediğim, yani son tüketici, hele de son tüketici derken, şimdi bugün televizyon, hele de TRT seviyesinde bir örnek verdiğimizde, Messi. Yani anladın mı? Böyle hani hiç kalite, beklenti sıfır falan. Hiç oralar, teknoloji falan diyoruz ya biz. Biz işte abi oralarda birazcık böyle kendi gözümüzü kısıyoruz. Adamın umurunda değil.
Ne sen olabilir? Bugün,
bak kaçtır dedikodu dönüyor. Kurtlar Vadisi kaos gelecek dönüyor. Farkında mısın? Gelecek nereye gelecek? Bence şu an pazarlıklar devam ediyor. Ben şu an Necati Şaşmaz'ın yerinde olsam Eksen'e, Geyin'e, TRT'ye giderim, derim ki ya Kurtlar Vadisi ya. Kurtlar Vadisi geri dönüyor.
Ölüsü kardeşim. Yeter. Kurdun ölüsü yeter.
Ölüsü
abi.
Ölüsü yeter. Anladın mı? Dört patisi gitse, bir patisiyle gelse Kurt Vadisi desen. Ları da attı. Kurt Vadisi yani. Desen ki ben buradayım. TRT 0'da Kurtlar Vadisi başlıyor desen. Mesut, ben sana şöyle söylüyorum. Bak. Streamingmiş. Kodekmiş. Itmış. Cıtmış. Hiç kimse hiçbir şeyin umurunda olmaz. Oğlum gel. Aç bakayım TRT 0 Kurtlar Vadisi. Açtım baba. Tamam git oğlum ders çalış. Hop Kurtlar. Content kazanır abi. Yani halka istediği içeriği sen verdikten sonra halk şikayetini ediyor. Söyleniyor, cırılıyor, bağırıyor. İnternete küfrediyor. Ama videoya küfretmiyor, streaming platformuna küfretmiyor. O bizim senle benim internet kültürü bilmemizden, teknoloji bilmemizden o bizim şeyimiz. Boş ver. Ben bak, bu TRT 0 işi güzel olacak. Sen bana güven. Damarında verirlerse, yani güzel olacak derken muhtemelen benim izleyeceğim dizi çok çıkmayacak bu arada. Ama böyle milyon aboneli falan bir platform çıkaracaklar bence 1-2 seneye.
Umarım öyle olur. Yani kazanan bir platform haline dönüşür abi. Önemli konulardan bir tanesi. Bu arada sen bu Justice League'in 4 saatlik versiyonunu izledin mi abi? Zack Snyder's mı? Ne nasıl okunuyoruz onu abi?
Zack Snyder abi.
Zack Snyder, pardon, cehaletimi mazur gör.
Estağfurullah, Zack Snyder diye yazılır, baş ağrısı diye okunur abi.
Abi ben bu filmi uçakta izledim. Bir Amerika yolculuğunda.
Okay.
Tamam mı? Ha. Ve dedim ki ulan vaktim boşuna gitti. Yani uçakta bile vakit ayırmak istemedim. Çünkü uçakta, Amerika'da 12 saat zaten uçağın içindeyim. Tamam, böyle gideceğim yani.
Tabii.
Orada bile şey dedim, ulan keşke başka bir şey yapsaydım. Ne yapabilirsin düşün. Ama keşke dedim başka bir şey yapsaydım. 4 saat ayırılır mı sence? Sadece ufak yorumlar. Biliyorum bunun tepkisi de büyük. Sen buna uzun uzun şey yaptın zaten.
Ayrılmaz.
Tamam. Merak ettim. 4 saat, abi 4 saat hayatta önemli bir süre yani.
Abi orada şöyle dramalar oldu. Bu Justice League'i işte Zack Snyder 3-4 film çekmişti. 4. filmi mi bu aynı serideki? 3. filmi mi? Yani adam artık yani bitirecek, yaptığını yapacak. Adamın kızı intihar etti abi. Bayağı böyle ciddi dramatik bir takım olaylar oldu. Adam projeden ayrılmak zorunda kaldı. Bir de o dönem çok tepki çekti filmlerindeki, önceki filmlerindeki aldığı bazı kararlar. Yani böyle çok drama, ortalık püskürüyor, ateş püsküren bir dönemiydi. Adam da filmi yarıda bıraktı. Filmi yarıda bırakınca başka bir yönetmene geçirdiler. O başka yönetmen de hadi dedi gelin filmin yarısını baştan çekiyoruz. Filmin yarısını baştan çekmeye Süpermen'i oynayan adam geldi herif bıyıklı. Filmin yarısı da herifin bıyığı var, filmin yarısı da herifin bıyığı yok. Bu sefer dediler ki ne yapalım bıyığı? Adam kes dediler bıyığını. Adam dedi ki bıyığımı kesmem. Ben size gıcık oldum bir kere. Gıcık olmuş çünkü o da. Bıyığı kesmeyince bıyığı dijitalde sakladılar. Bugün hala Süpermen'in bakarsın üst çenesini falan böyle dijitalle yapmışlar Justice League filminde. Neticede ortada muntar edilmiş. Yani böyle dramalara kurban olmuş bir film vardı. Çok da seveni var Zack Snyder'ın. İnsanlar dediler ki ya Snyder Cut, Snyder Cut. Yani Zack Snyder'ın elinde saatlerce film vardı. Bu herife imkan verilsin. Sinemaya çıkmasa bile HBO'ya çıksın. Warner Bros. Da şimdi bunu gördü. Baktı en azından 500 bin kişi tweet atmış bu konuyla ilgili. Şimdi 500 bin kişi gişede seni kurtarmaz. Hele de 4 saatlik film zaten yani 2 saatlik film günde 10 kere oynuyorsa 4 saatlik film günde 6 kere oynar. Yani öyle düşün. Hani adam saat hesabından kurtaramazsın uzun filmi. Ama bunları HBO Max diye streaming platformu açtılar. Oraya da üye lazım. Geçen ay Wonder Woman attılar. Bu ay Justice League attılar. Öbür ay bir şey atacaklar. Yani streaming platformu olduğu için bugün HBO'nun ve Warner Bros'un elinde. Dediler ki bu adam da oturuyor Covid'de evinde. Kimse bir şey yapmıyor ki. Gir oğlum. Yap filminin montajını 4 saat yapıştır millet izlesin. Çıktı film. Ben izlediğime pişmanım. Yani aman aman öyle bir şey olmamış. Önceki filmin biraz daha iyisi olmuş. Yani hakkını teslim etmek lazım. Daha da kötü bir film çıkartmamış adam ortaya. 4 saat izleniyor. Abonelikle çıkan filmdir yani anladın mı? Hani biraz da böyle bir şey açısından kıymeti
Parayı
var bu
verdim,
film.
parayı çıkartayım filmi mi?
Hem öyle hem de şey açısından çok kıymetli buluyorum ben bunu. Halk talebiyle, tüketici talebiyle ortaya çıkmış bir filmdir. Yani dünya tarihinde böyle film çok az görürsün. İnsanlar Twitter'da yaza yaza ısrar ede ede bu filmi çıkarttırdılar. Bir önceki GeForce Now videosunda da konuşmuştuk ya. Siz kitlesiniz, siz tepkinizi gösterin, siz talebinizi gösterin. İnanın dijital dünyada bunu gerçekleştirmek için bekleyen insanlar var. Bu açıdan bu filmin ortaya çıkmış olması beni çok memnun ediyor. İnşallah daha fazla böyle film görürüz. Yani düşünsene kitle bugün hadi bakalım işte biz Haluk Bilginer'le Justice League izliyor istiyoruz dese yeterince yazsalar Haluk Bilginer Justice League gelecek demek ki. Sinema için yeni bir dönemin eşiğindeyiz Mesut. Bu beni heyecanlandırıyor. Bu filmle ilgili söyleyebileceğim en güzel şeyler bunlar.
Haluk Bilginer'in en son bir Amerikan filminde oynamıştı ya.
Aha.
Onun filmler ve filmler miydi
Halloween.
o kanal? Onun şeyi var. Sizin için kendimi feda ettim. Bu filmi izledim. Şeyi var. Bölümleri var, tamam mı?
Ha.
Onda filmi anlatıyor da efsane ya, Haluk Bilginer. Ha, pardon, Haluk Bilginer diyorsun ya. Pardon.
Tabii.
Tamam, şey tam. Neydi o çocuk ya? Çocuklar Duymasın'da oynayan.
Havuç.
Yok, adam. Tamer miydi?
Taner Karadağlı galiba.
Evet, oydu. Tamam. Neyse, ben geçiyorum bunları. Cehaletim gün yüzüne çıkıyor. Her seferinde cehaletim çıkıyor. Çok konuşmadan
Şey.
durmaya çalışıyorum. Yorum yaptığımda da
Bir
patlıyorum abi.
sonraki haberde sen bana cep telefonu anlattır aynı duruma düşerim bak ben
Tamam,
hemen
dur hemen
görürsün.
öcümü alacağım. Abi, ayıp ettin. M1
Oo.
seviyesinde işlemcisi olan Thunderbolt portlu yeni bir versiyonu geleceğinden söz ediliyor. Ne düşünüyorsun Bilal? Sana sorayım da. Ne düşünüyorsun falan
Abi
diye.
Thunderbolt çok iyidir severiz Thunderbolt'u. Bu kadar benim yorumum bu konuda.
Abi, şimdi iPad kullandın mı hiç, iPad ya da bir tablet?
Tabii. iPad'ciydim ben bir vakit. Sonra o kadar da efektif kullanamadığımı fark edip iPad'i saldım açıkçası.
Abi, şimdi iPad aslında kabiliyet olarak, işlem gücü olarak çok şey yapabileceğin bir aletmiş gibi duruyor. Ama ne zaman ki onu bilgisayar gibi kullanmaya başlıyorsun, ulan görüyorsun ki bir port yok. Yani abi, ben bunun içine bir şey takmadım. Yani bir USB'den bir şey açacağım, SD kart. Abi yok, port yetersiz, tamam mı? Bunlar bir USB-C atılımı yaptılar Pro ailesinde ve bence oldukça güzel oldu. Şimdi onu Thunderbolt upgrade ediyorlarmış. Thunderbolt'la beraber yani çok geniş seçeneklere kavuşacağız. Dock'larla falan kullanıldığında, istasyonlarla alet başka bir boyuta gider. Hem aktarım hızları olarak hem de kabiliyet olarak. Bu çok güzel. M1 seviyesine dedikleri de bu. Biliyorsun, Apple kendi işlemcisini taşıyan dizüstüler üretti. Bir de Mac Mini var bir tane ortada. Bu işlemci de çok yüksek performansta video işlemene, çeşitli uygulamaları çalıştırmana, hatta günümüz oyunlarını çalıştırmana yarıyor. Cep telefonu kadar enerji tüketen bir işlemci abi. Böyle güzel. Şimdi bunu iPad'e koyacakları söyleniyor bu güçte. Abi, gerçekten o zaman iPad Pro şey olacak. Tablet. Eve getir, daka bir tak. Allah ne verdiyse yani. video mu işliyorsun, oyun mu oynuyorsun? Herhalde öyle bir cihaz haline alacak. Beni heyecanlandırdı bu haber. Hani bilmiyorum, sen hepsi bir arada böyle bir cihaz heyecanlandırır mı? Genelde hepsi bir arada cihazlar fail olurlar. Hani hiçbir şey yapamazlar. Hepsi bir arada der. Her tabii, şeyden azar azar sadece.
Valla heyecanlandırır abi açıkçası. Çünkü şeyi görmeye başladık. Yani aslında kaç zamandır vaat edilen dünyaya biraz yaklaşıyoruz gibi geliyor. Bak işte mesela bir önceki bölümde konuştuğumuz streaming oyun teknolojileri. Yani bu cihazlar artık açıkçası şey bir döneme de geldik ya böyle. Abi oyun mu oynayacaksın? Sana kesin RTX 3090 lazım gibi bir dönem yok ya artık. Yani artık oyunlar da bir yerden sonra daha ileriye gidemiyor. Yani orta karar oyunlar daha popüler oluyor. Mobil oyunlar çok daha büyüdü. Streaming platformları desen dizi film incelemen kolaylaştı. Switch bence bu konuda çok önemli bir öncül oldu. Elini aldığın zaman elde, doka taktığın zaman TV'de deyip dünyanın en çok satan konsol olunca birazcık öncü oluyorsun böyle işlerde.
Evet.
Vallahi akılları varsa ki var diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Her zaman yapmıyorlar böyle şeyler, akıllıca şeyler. Apple gerçekten de iPad'i bir yani taktığın yerde oranın şeklini alan. Ben salonuma geldim, bu benim film izleyebileceğim. Apple TV'mle belki entegre bir hale gelsin. Ben bunu elime aldım, çizim yapabileceğim, 3 boyutlu modelleme yapabileceğim, bir şeyler yapıp oynayabileceğim bir hale dönüşsün. Belki bir noktaya koydum, benim kablosuz ürünlerimle bağlansın, bir şey çıkartmama izin vereyim. Çok isterim. İlk iPad çıktığında da ben böyle bir şey olacağını düşünüp almıştım. Sonra bir sene çizgi roman okudum.
Hearthstone terminali oldu sonra bir dönem, biliyorsun değil mi iPad işte, herkeste?
Aynen. Tabii işte. Ya, anladın mı? Böyle bir tane bir şey için kullanmaya başlıyorsun bir yerden sonra iPad'i. Benim evimde de şu an var bir tane iPad'im. Ben sana inan nerede kullanıyorum söyleyeyim. Tatile giderken içerisinde okuyacağım kitapların PDF'lerini atıyorum abi. Tatilde böyle deniz kenarında hani iPad elimde. Çünkü oraya kağıt mağıt götürmeye üşeniyorum. Çantada onu götürüyorum, okuyorum. Bir hafta kullanıyorum senede her, yani böyle bir cihaz oluştu. Bu cihaza para verilir mi? Verilmez. Ben verdim, yazık ettim. Bari kullanayım diye kullanıyorum. Daha düzgün bir şeye dönüştürürlerse aman ne kadar güzel olur açıkçası.
Gerçekten ben de işlem gücüyle falan iPad Pro'larla beraber ben bilgisayarı bırakmıştım yurt dışına giderken. iPhone ve iPad bir video içeriği çıkartmak için yeterli geliyordu bana. Ama bağlantı portları ile ilgili sıkıntılar yaşıyordum. Allah'ı var. Şimdi daha gelişmiş bir versiyon çıkarsa, daha da hızlanırsa tadından yenmez. Abi sen bir şey söyledin, çok güzel dedin. Hem GeForce Now'da söyledin hem de şimdi. Dedin ki tüketici tepkisini ortaya koyarsa bir şeyler oluyor. Dying Light 2 ekibi biz buradayız, ölmedik diye bir video çektiler. Ve ilk önce orada YouTube'da falan onlara gelen küfürlü de olsa içerikleri okuyorlar. Gülerek sonra diyorlar ki çok haklısınız, geciktik. Ama biz bu oyunu geliştirmeye devam ediyoruz. Oyun bitmedi ama devam ediyoruz. Zorlu süreçti, siz de öylesiniz, biz de öyleyiz. Covid bizi de etkiledi. Ama bu oyun çıkacak dediler. Ne diyorsun bu? Baktım Dying Light 2'de. Şimdi Dying Light çok tuttu. Türkiye'de de çok sevildi.
Harramda geçiyor abi duymuyor. Çünkü. Evet. Elva yiyorsun, simit yiyorsun yani. Şimdi onlar bile yok yok. Bir yandan da çok iyi bir oyundu. First Person ve First Person'da çok iyi dövüş mekanikleri. Hatta benim herhangi bir First Person oyunda belki Doom Eternal'ı saymazsak verdiğim en keyifli dövüşler şeydeydi. Dying Light'taydı. Multiplayer oyunlarda tabii şimdi aklıma geliyor hemen böyle birkaç tane daha iyi oyun var ama multiplayer olmayan diyeyim en azından. Çünkü şehrin içerisinde gezin lan oraya tutun zıpla, o first person kamerasını çok da iyi kullanan bir oyundu. Dying Light 2'yi de duyurduklarından beri çok geniş senaryo olacak. İşte senin seçimlerine göre hikaye çok ciddi değişecek şekillenecek falan.
Öyle diyenlerin hepsi de patladı. Var mı öyle bir oyun? Senin seçimlerine göre değişim gösteren oyun?
Var tabii. RPG oyunları var. Böyle top down izometrik oyunlar vardır ya. Divinity'ler, işte Tyranny falan gibi böyle çok popüler olan oyunlar genelde değil de. Abi şöyle söyleyeyim. Techland içerisinden çok ciddi biz dedikodular duyuyoruz son zamanlarda. İlk bir ertelediler. Infinite ertelediler biliyorsun. Şimdi öte yandan bakıyorsun. Şirket Polonyalı. Polonya'ya olan güvende genel bir azalma var benim tarafımda. Cyberpunk sağ olsun.
Bunlar üçkağıtçı herhalde filan.
Valla bir böyle şey olduk abi şimdi yani anladın mı? Yine öbür tarafta Irvin İbiçiki vardı. Burada Cirbin Cibiski var. Böyle bir insan şey oluyor. Oğlum bak Cyberpunk'ta hani bizi yamulttunuz. Burada da yamulmayalım. Zaten bir senedir erteliyorsunuz falan oluyor. Dying Light 2'ye bir güven düşüklüğü var. Çünkü Dying Light 2 ile alakalı bu son attıkları videoda okudukları yorumlardan sonra birazcık gameplay paylaşmışlar. Şöyle çok az söyleyeyim, ama. Hani, benim örümcek hislerim devreye girip de bana doğrusunu söylüyorsa bunlar anlattıkların yarısını bile yapamadılar muhtemelen ve şu an böyle ince ince aksiyon oyunu çıkartmaya doğru geri basıyorlar. Hatırlar mısın Cyberpunk'ta böyle RPG diye 3 sene reklamını yaptılar. Sonra çıktıkları gün Action Adventure diye değiştirdiler isimlerini. RPG yapamadılar çünkü. Dying Light ekibinde Chris Avellone diye böyle RPG aleminin en deneyimli, hakikaten böyle elinden en iyi oyunlar geçmiş bir abi vardı. Onunla yollar ayırdılar geçen sene. Baş yazarı, narratif design yardımcısı olarak işin içindeydi. Onunla yollar ayrılınca biz zaten dedik ki ha hani reis gitti. Şimdi ne yapacaklar acaba? Ha, ne olacak? İçeride 3-5 kişiyi yetiştirmiştir. Belki onunla tamamlanır falan derken bu sefer Infinite erteleme geldi. Süresiz ertelemeye karar verdiler. Son çıkarttıkları videoda da benim gördüğüm ilk oyunun başarılı olan kısımları tekme at, geriye sıçra, kafaya sertçe vur, oradan oraya zıpla gibi kısımları tekrar göstermişler. Halbuki bir önceki tanıtım videosunda bizim gittiğimiz E3'teki büyük videoda 16-17 dakika bak şimdi sen hikayede böyle tercih yaptın o yüzden şimdi otobüs oraya gidecek. Eğer böyle tercih yapsaydın at arabası buraya gidecekti falan diye böyle detay detay dönüşebilir değişebilir dünyayı anlatıyorlardı. Önceki videolarında dakikalarca yarım saatti belki o video hatırlayanlar hatırlar. Şimdi böyle bir anda 5 saniyelik aksiyon göstermece. Yani ne oldu sizin narratifler, dizaynlar, çoktan seçmeli RPG'ler, şunlar bunlar dediğim vakitte Techland'den çok fazla açıkçası işten çıkartma olduğu haberleri düşüyor açıkçası. Reddit Leaks kısmında ben takip ediyorum oraları. Belli ki hani böyle bir biz ölmedik yapmaya çalışmışlar ama benim Dying Light 2 konusundaki beklentim buralardan yani böyle ekranın aşağılarında bir yerlere düştü. Çıksın, çıktıktan bir 2-3 ay sonra bakarım falan gibi oldum yani ben. Cyberpunk da çok hevesimizi kırdı bizim geçen sene.
Evet.
Heyecanım hevesim yok açıkçası valla.
Bakalım göreceğiz. Beni de heyecanlandıran oyunlardan bir tanesiydi. Beni geren oyunlardan bir tanesi bu arada. Oyun özellikle akşam olduktan sonra oyunda gerilimli bir oyun halini alıyor ve ben çok dedeler öyle oyunları oynayamıyorum. Yani ben öyle oyunları oynayamıyorum abi. Yani bir de FPS tam oradasın. Yani ben şey diyorum zaten az oyuna zaman ayırabiliyorum. Beni mutlu edecek hani genelde. Benim sürekli yendiğim. ölmediğim ve yendiğim abi. Tanrı modunun da gezdiğim oyunlar benim daha çok hoşuma. Grand Theft Auto abi işte. Ölmen yok yani. En sorma. Fazla.
Dün evet. Yayında Red Dead Redemption 2'ye girdim. Red Dead Redemption 2'nin en sevmediğim özelliği. Bir yerde polis çattı bana. Benim de kafam attı. Kaçmayayım dedim. Abi 75 kişiyi falan öldürmüşüm yayında arka arkaya. Her gelen adam da Miracle Tonic bırakıyor yere. Vuruyorum şurubu. Şak beynine. Vuruyorum şarabı şak beynine. 28 dakika adam vurmuşum yayında. Seyirci düşmüş böyle. Millet böyle şey. Tamam abi sıkıldık artık.
Tamam ya. Abi ölmek yok oyunlarda biliyorsun. Aynen, öldürmeye aynen. Kapıya koyduktan sonra headshot yani. Tabii. Bakalım bu oyunda nasıl olacak. Ama gösterdikleri kısa aksiyon sahnesi bile bir kalite vardı yine. Hani dediğin gibi var. O anlattıklarıyla alakası yok. Ama var. O bile kötü durmuyordu. Dediğin gibi ilk oyunda grafikleriyle ayrılacak bir oyun gibi duruyor. Şu an en azından. Göreceğiz hep beraber.
Oynamayanlara da söyleyelim artık indirimin indirimindedir bu oyun. Konsolda ya da PC'de Dying Light 1
evet.
Oynamadığınız bir oyunsa oynayın arkadaşlar. Kaliteli bir oyundur. First person olduğu için çok girmeyen oldu ama Dying Light 1'in daha iyisi gelse iyi olur. Çok şey vaat etmişlerdi. O vaatler belli ki tutmayacak ama.
Evet. Evet arkadaşlar bir ikisi birinden sonuna geldik. Umarım keyifli bir program olmuştur sizler için. Can'la biz gündemi değerlendirmeye, konuları konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen yorumlarınızı siz de esirgemeyin. Biz de paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.